Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Ahval sıcak takipteyiz. Ahval video ve podcast dizisinde önemli bir konuyu yine gündeme getireceğiz. Tekrar gündeme getireceğiz aslında. Hiçbir detayı kaçırmamak amacıyla. Çünkü bu çok önemli bir konu. Bir gerçekler silsilesi olduğu için de pek öyle kendiliğinden buharlaşacak gibi değil. Nitekim öyle oldu zaten. 6-7 senedir Türkiye'nin iç kamuoyunu ve Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren çok önemli bir gelişme. Konuğum Aykan Erdemir, Washington'dan katılıyor aramıza. Demokrasileri Savunma Vakfı Türkiye Direktörü. Hoş geldin Aykan.
Hoş bulduk.
Şimdi konuşacağımız şey Finken dosyaları. Finken dosyaları ile yeniden Zarrab dosyası, Türkiye-İran ilişkileri, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri yeniden gündeme taşındı. Biraz kaybolur gibi oluyor ama Halkbank davası bir ucunda. Biraz söner gibi oluyor. Resmi kanallardan tüm girişimlere rağmen bu hadise ortadan kalkmıyor. Ve tabii ki içinde çok büyük bir gerçeklik bütünü olduğu için de kalkacak gibi durmuyor. Finken dosyaları dediğimiz şey aslında bir grup araştırmacı gazetecinin böyle adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalışıp hazırladıkları ve peş peşe birbiriyle bağlantılı veya birbirinden kopuk bir dizi yolsuzluk olayını bir şekilde büyük bir resim halinde sunmaları olayı. Bu dosyalar pek çok ülkede yayınlandı. Türkiye'de de bir grup meslektaşımız bunun üzerine çalışmıştı ve Türkiye boyutu aslında bu Finken dosyalarının en önemli parçalarını oluşturuyor. Ve burada tabii yeniden Zarrab, Egemen Bağış, Berat Albayrak, Erdoğan yönetimi pek çok şey yeniden gündeme geldi. Bunu konuşacağız. Artık sözü sana bırakıyorum. Çünkü Finken dosyaları nedir merak edenler vardır. Şunu da ekleyelim. Merak edenler olacak çünkü öğrenmeleri gereken pek çok şey var. Finken dosyaları tahmin edeceğimiz gibi kısa bir sürede bu dosyalara erişim yasaklandı Türkiye'de. Dolayısıyla araya bir duvar ördü Erdoğan Bahçeli yönetimi ve çok az sayıda belki insan okuma fırsatı buldu bunu. Deutsche Welle aracılığıyla, Ahval aracılığıyla veya bazı başka ufak tefek alternatif medya kanalları aracılığıyla. Ama üzerine yine bir perde örtme girişimi var. Biz tabii görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu konuyu mümkün olduğu kadar aradan kaçan, kaçmayan tüm detaylarıyla aktarmaya çalışıyoruz. Evet, söz sende şimdi. Seni dinliyoruz.
Öncelikle 20 Eylül gecesi başlayan ve günümüze kadar devam eden bir dizi araştırmacı gazetecilik ekspozesinden bahsediyoruz. Yani Organize Suç ve Yolsuzluk Haberciliği Projesi adlı, hani OCCRP kısaltmalı, Saraybosna merkezli ama küresel bir araştırmacı gazetecilik ağının haberlerinden bahsediyoruz. Bu haberlerin temelinde de geçtiğimiz 16 ay boyunca 88 farklı ülkeden 400'ün üzerinde araştırmacı gazetecinin eş güdümlü yürüttüğü muazzam bir çaba var. Bu çabanın başında da Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile Amerika Birleşik Devletleri merkezli BuzzFeed News yer alıyor. Fakat işbirliği çok farklı gazetecileri ve basın kuruluşlarını bir araya getiriyor. Burada hemen arka planı da verelim. Bu her iki kurumda, yani Organize Suç ve Yolsuzluk Haberciliği Projesi de Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu da aslında şöyle bir mantıktan doğuyor. Dünyada para aklayan, terörizmi finanse eden, yaptırım delen suç ağları son derece girift, son derece küresel, dünyanın her yerine yayılmış ve büyük bir kapasiteyle bu suçu sürdürüyorlar. Bunları bulmak, deşifre etmek, toplumla paylaşmak da benzeri bir küresel işbirliğini ve yoğun eş güdümü gerektiriyor. Dolayısıyla burada ortaya çıkan dosyalar aslında belki bir gazetecinin ya da bir basın organının tek başına yapabileceği bir iş değil. Fakat ancak 88 ülkeden 400 gazeteciyi siz 16 ay boyunca birlikte çalıştırdığınızda işte bazı ipuçları ortaya çıkıyor. Bir de hemen şunu vurgulayalım. Buradaki iddiaların kaynağı yalnızca bu gazetecilerin yaptığı mülakatlar ya da tanıklıkları değil. Bunun ötesinde çok somut verilere ve daha da önemlisi somut bankacılık dokümanlarına, belgelerine dayanan bir çalışmadan bahsediyoruz. İki önemli kurum var, altını çizelim. Birincisi Amerikan Hazine Bakanlığı'nın Finansal Suçlarla Mücadele Birimi. Financial Crimes Enforcement Network. Şimdi bu birim Amerika'nın Bankacılık Sırları Kanunu kapsamında tüm dünyadaki dolarla işlem yapan finans kurumlarından, hani buna bankalardan, yatırım kurumlarına, döviz bürolarına hepsi dahil, geniş anlamıyla finans kurumlarından gelen bilgilere dayanıyor. Bu belgeler ve bilgiler bir anlamda gönüllü bildirimler. Gönüllü bildirimler ama aynı zamanda da her tür şüpheli işlemin, bankacılık işleminin 30 gün içinde bu birime birimle paylaşılması gerekiyor. Yani eğer bir banka görevlisi yaptığı işlemin para aklama, terörizm finansmanı ya da yaptırım delme gibi bir faaliyetin sonucu olduğunu düşünüyorsa bunu 30 gün içinde, bazı özel durumlarda 60 gün içinde bu birime aktarmak durumunda. Hemen bir sayı da verelim. Örneğin geçtiğimiz yıl 2 milyonun üzerinde bu şüpheli aktivite raporu adı verilen, yani Suspicious Activity Report, SAR, bu merkeze bildirilmiş. Bu gazetecilik çalışmasında da 2011-2017 yılları arasında bildirilen 12 milyon şüpheli aktivite raporu baz alınmış. Fakat bu raporlar içinden 2100 rapor üzerine dayandırılmış, odaklanılmış. Hani bu niye önemli? Aslında şu anda gördüğümüz bir buzdağının yalnızca ucu. Yani 12 milyon şüpheli aktivite raporunun yalnızca 2100'üne baktığında bu gazeteciler işte ortaya dökülen, bu şu anda onu geçen makaleyi yazmışlar ve İsveç'ten Türkiye'ye, Rusya'ya, Amerika'ya uzanan çok geniş bir ortaya çıkarmaya başlamışlar. Bu raporlar nereden geliyor? Onu da hemen vurgulayalım. Zarrab davası noktasında, yani Zarrab'ın sanık olarak başladığı, daha sonra tanık olarak devam ettiği, itirafçı olduğu davada 750 binin üzerinde belge savcılık tarafından kullanılmış.
Müthiş bir rakam tabii.
Müthiş bir rakam. Bu belgelere de Amerikan yasaları çerçevesindeki bilgi edinme hakkı üzerinden erişim sağlanmış ve bu 750 bin belgenin içindeki 2100 şüpheli aktivite raporu, bankacılık raporu gazetecilere sızdırılmış. Burada tabii şu çok önemli. Bu bankacılık raporları, az önce söylediğim gibi, bir anlamda gönüllü, bir anlamda zorunlu raporlar. Ama bankacılık sırları kapsamı dahilinde de, yasası dahilinde de aslında son derece mahrem raporlar. Çünkü bu raporlar başlı başına örneğin davalarda delil olarak kullanılamıyor. Bu raporlar kamuoyuna ifşa edilemiyor. Çünkü bir anlamda bankacılığın mahremiyeti çerçevesinde son derece gizli raporlar. Fakat Zarrab davasında olduğu gibi işte 750 bine yakın başka belgenin yanı sıra destekleyici belge olarak kullanılabiliyor. Şimdi gelelim bu işte buzdağının ucundan görülen delillere dayanarak gazeteciler hangi çarpıcı bulgulara ulaşmışlar?
Evet.
Öncelikle bir diğer birimi de tanıtalım. O da yine Amerikan Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Birimi. OFAC, Office of Foreign Assets Control. Şimdi bu birimde Amerika'da yaptırımlardan sorumlu olan, yaptırımlara tabi olan kişi, kurumları listeleyen, yeri geldiğinde de bu yaptırımlardan istisna tanıyan kurum. Şimdi buradaki Zarrab davası ilk günden itibaren bu Yabancı Varlıkları Kontrol Birimi'nin yaptırımlar listesinde yer alan yaptırımları delen çok sayıda binler, on binler sayılamayacak işlemleri ilgilendiren bir meseleydi. Ve bu davadan şunu görmüş olduk. Daha doğrusu bu gazetecilerin yayınlarından davanın aslında bir buzdağının ucu olduğunu gördük. Neden? Çünkü savcılığın iddianamesinde Zarrab'ın bir anlamda başı çektiği yaptırım delme ve para aklama sürecinin 20 milyar doları aşkın bir miktara ulaştığı söyleniyordu. Ve 2010-2015 yılları arasındaki bir döneme odaklanılmıştı. Fakat işte son yapılan haberlerden şunu öğrendik ki bu süreç daha önce başlamış. Yani 2010'da değil, en az 2008'de başlamış, daha uzun sürmüş, daha yaygınmış ve daha fazla kişi ve ülkeyi kapsamış.
2008'de Türkiye'de mi başlamış? Türkiye'de ya da Türkiye dahil 2008'de.
Türkiye dahilmiş. 2008'de dahil. Türkiye'de dahilmiş. Çünkü Zarrab'ın yalnızca İran-Türkiye ekseninde değil, örneğin Rusya-Dubai eksenindeki faaliyetleri de yine Türkiye üzerinden yürütülüyormuş. Yani ortada yalnızca bir İran'a yönelik yaptırımların delinmesi süreci yokmuş. Aynı zamanda Türkiye'yi küresel bir para aklama ve yaptırım delme sisteminde üst olarak kullanma çabası var.
Bir nevi merkez üssü diyebiliriz.
Evet, evet, ne yazık ki Türkiye bir anlamda kara paranın merkez üslerinden biri olmuş. Evet. Elbette bu Türkiye ile sınırlı değil ama Türkiye'de 2008'den itibaren en azından Zarrab örneğinde son derece serbest bir alan sunan bir ülke, bir yasal ortam sağlamış. Burada hemen iki tür farklı kara para aklama ve yaptırım delmeden bahsedelim. Özellikle İran yaptırımları söz konusu olduğunda, çünkü bazen Türkiye'de örneğin şu sorular soruluyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki bankalar üzerinde ne gibi bir yetkisi olabilir? Hangi hukuki gerekçeyle örneğin Halkbank ya da diğer finans kurumlarına karşı işte dava açılabilir, yaptırım getirilebilir, ceza kesilebilir diye soruluyor. Bunun iki ayrı boyutu var. 2013 Temmuz ayında kapatılana kadar İran'a altın kaçakçılığı üzerinden yürüyen bir süreç vardı. Buna Golden Loophole deniyordu. Yani altın yasalarda altına ilişkin ihmal edilen bir açığı kullanan bir şebeke vardı ve bu açık kapatıldı. Fakat öncesinde ve sonrasında yine dolar işlemleri üzerinden yapılan para aktarımları da ayrı bir suç teşekkül ediyor. Yani bu kaçakçılığın bir altın boyutu var. Onun ayrı bir takvimi var. Yani 2013 Temmuz öncesi ve sonrasına ilişkin ayrı yasal bağlayıcılıkları var. Ama daha önemlisi bu altın istisnasından bağımsız olarak her tür dolar işlemi, Amerikan bankalarını içersin içermesin her tür dolar işleminin yasa dışı olduğu bir süreç var. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü dolar Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimi ve bu para biriminin kullanımı Amerikan yasalarına tabi. Ve siz bu para birimi üzerinden herhangi bir işlem yaptığınızda, örneğin Dubai ile Tahran arasında ya da Ankara ile Dubai arasında herhangi bir dolar işlemi yaptığınızda, aslında bu işlem her zaman Amerika Birleşik Devletleri'ndeki muhabir bankalar aracılığıyla olmak zorunda. Çünkü bunların hepsi Amerika'da bir clearing house üzerinden, yani bir merkez üzerinden aslında yürüyen, onaylanan işlemler. Şimdi siz örneğin bir Türk bankası ve bir İran bankası bu tip bir işlem yaptığınızda para aslında yine de Amerika'ya uğramış oluyor. Ve her zaman bir Amerikan muhabir bankasını da siz bu suçunun bir parçası haline getirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında Amerika'daki Zarrab davası yalnızca Türkiye'deki finans kurumlarının yasa dışı işlemleriyle ilgili değil, belki farkında olmadan ya da ihmalleri sonucu onlarca, belki yüzlerce Amerikalı finans kurumunun da bu tür bir suça iştirak etmiş, ortak olmasının sonucu. Yani bunun da üzerine giden bir dava. Şimdi isterseniz banka yasalarından, hani banka uygulamalarından bir de meselenin insan kaynağı boyutuna gidelim. Yani bu araştırmanın tek dayanağı bu belgeler, bu raporlar değil, aynı zamanda da çeşitli mülakatlar dünyanın her yerinde bu kara para aklama çetelerinde bir vesileyle görev yapmış, rol almış kişilerle de gerçekten çok çarpıcı mülakatlar yürütülmüş. Aylar süren, saatler süren ve bu kişilerden de çeşitli bilgi ve belgelerin alındığı mülakatlar sürülmüş. Örneğin Türkiye söz konusu olduğunda Zarrab'ın 2008'de koruması olarak göreve başlayan fakat daha sonra çantacısı olarak yani kuryesi olarak göreve devam eden Adem Karahan ile mülakatlar evet. var. Adem Karahan'ın mülakatlarından en çarpıcı birkaç boyutu söyleyelim. Hani dinleyicilerimizi sıkmamak
aslında
adına.
Aslında bu haberlerde baş tanık evet. gibi en öne çıkan, altı çizilen kişi Adem Karahan. Onun anlatımları çok çok büyük önem taşıyor bu haberlerde. Onu görüyoruz.
Evet. Kesinlikle. Çünkü hani bunun da nedenini söyleyelim. Gazetecilerin elindeki bankacılık belgeleriyle Adem Karahan'ın anlatıları ve kendi sağladığı belgeler, örneğin pasaport kayıtları, örneğin yazışmalar, mesajlaşmalar, örneğin ziyaret fotoğrafları bir anlamda birbirini destekliyor. Çünkü bu iki veri arasında herhangi bir gerilim olsa, ki hani bu gazetecilerle ben de yakın temas içindeyim, gazetecilik ahlakı çerçevesinde bunu mutlaka ifade ederler. Hani son derece gerçekten işinin ehli ve en yüksek düzeyde gazetecilik etiğini merkeze alan kişilerden bahsediyoruz. Bu belgeler birbirini destekler nitelikte. Belki Türkiye'deki yine izleyicilerimiz için çok çarpıcı değil ama Adem Karahan diyor ki Zarrab kendisine bu süreçle ilgili olarak endişe etmene gerek yok. Türkiye'de hükümette için işinde diyor. İşin içinde diyor. İşin içinde diyor. Yani bu şaşırtıcı değil. Zaten Türkiye'den tanık olduğumuz bir süreçti ama bizzat sürecin merkezindeki kişilerden de bunun teyit edildiğini görüyoruz. Yine diğer bir ilginç ayrıntı, bu daha önce duyduklarımızla da birebir örtüşüyor. İşte bu 20 milyar doların üzerindeki aklanan paradan ya da delinen yaptırımdan Zarrab'ın %8 komisyon aldı belirtiliyor. Bunun %4'ü Zarrab'a kalıyor, yaklaşık 800 milyon doları. %4'ü de siyasetçilere aktarılıyor komisyon olarak. Şimdi şunu da biliyoruz ki aslında miktar 20 milyar doların üzerinde. Hani dolayısıyla büyük ihtimalle Zarrab'a kalan ve de siyasetçilere kalan miktar aslında 1 milyar doların üzerinde.
Daha
yani
yüksek.
Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Birer milyar dolar. Yani burada bir 2 milyar dolara yakın en az bir komisyondan söz etmek mümkün.
Bu paylaşma, üleşme aşağı yukarı ne zaman başlıyor? Onun tarihini de söyleyebilir miyiz?
Şöyle söyleyeyim, savcılık yani New York Güney Bölge Mahkemesi belgelerine göre 2010-2015 arasındaki bir süreçten bahsediyoruz. Yani bu 800 milyon dolar için.
Tamam.
Mahkemede ortaya çıkan bir veri vardı. O da Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a 50 milyon doların üzerinde Amerikan doları, avro ve lira olarak ve bazen de hediyeler yoluyla kaynak aktarıldı bildirilmişti. Bu yine şifaen yani Zarrab'ın tanıklığına dayanmıyordu, Zarrab'ın belgelerine dayanıyordu. Çünkü Reza Zarrab verdiği rüşvetleri bir Excel dosyasında gün be gün tutan bir zihniyete, bir alışkanlığa sahip. Dolayısıyla FBI'nin ele geçirdiği belgelerden de aslında gün be gün tüm siyasetçileri değil ama bazı siyasetçilere verdiği rüşvetleri takip etmek mümkün. Hı-hı. Elbette şimdi burada şöyle bir soru var. Dava sürecinde biz bir şahsın en fazla 50 milyon dolar rüşvet aldığını gördük. Fakat geride en az 750 milyon dolar daha var. Elbette ki bu 750 milyon doların tümü Türkiye'de dağıtılmış rüşvet değil. Bunu vurgulamak gerek. Çünkü yine Adem Karahan'ın ifadesinden öğreniyoruz ki 2011 yılında Reza Zarrab'la Tahran'ı ziyaret ettiklerinde beraberlerinde yüklü miktar dolar, avro ve Birleşik Arap Emirlikleri riyali taşıyorlar. Ve Reza Zarrab, Cumhurbaşkanı Ahmedi Nejat'la birebir görüşmesinde Adem Karahan'ın tahminine göre kendisine de rüşvet veriyor. Dolayısıyla İran'da da bu süreçten zenginleşen çok önemli bir siyasetçi sınıfı var. Aynı şekilde Türkiye'de de var. Ama yani eşit paylaşım söz konusu olduğunda bile, hani böyle tahmin edersek, yani 400 milyonu Türkiye'de, 400 milyonu İran'da dağıtıldıysa bile, ortada kayıp olan Türkiye'de bir 350 milyon dolarlık rüşvet var. Ve burada şunu söyleyelim.
350 eğer, milyon dolarlık.
Evet. Bunun bir miktarı diyelim bürokratlara, işte diğer bakanlara, onların çocuklarına ve akrabalarına gittiyse bile, yine de ortada çok ciddi miktarda yüzlerce milyon dolarla ifade edilebilecek bir kayıp var. Hani ben burada tahmin yürütmeyeyim ama izleyicilerimiz Türkiye'de bu paranın nereye gitmiş olabileceğine ilişkin eminim belli tahminlere sahiptirler. Ve bir boyutunu daha vurgulayalım. Bahsettiğimiz miktar yalnızca Reza Zarrab'la ilgili miktar. Çünkü şunu biliyoruz ki aslında kara para aklayan başka ağlar da vardı. Yani yaptırımları delen başka ağlar da vardı. Biz bunu yine New York Güney Bölge Mahkemesi'ndeki davadan da biliyorduk. Çünkü yeri geldiğinde Zarrab başka ekiplerle rekabet ediyordu. Hani bir kara para aklama, yaptırım delme de tıpkı serbest piyasadaki diğer iş dalları gibi bir anlamda rekabet içeriyor. Yani birbiriyle bu hizmeti sunmak için rekabet eden, mücadele eden genelde İran bağlantılı çeteler var. Ve aslında onların da aktarmış olabileceği rüşvetleri bu hesaba dahil etmiyoruz.
Ki, bunlar birbiriyle örtüşen yapılar değil bu organize iş yapıları.
Değiller. Değil. Rekabet ediyorlar.
Rekabet ediyorlar. Yani bir nevi bu New Jersey mafya aileleri gibi yani birbiriyle çekişen ve zaman zaman da çok ciddi çatışan gruplar bunlar.
Evet. Birbirinin altını hareket ediyorlar. Birbirinin altına oymaya çalışan yaptırım delme sürecinden daha büyük pay kapmaya çalışan yapılar. İşte bu nedenle ki biz yine gerek New York Güney Bölge Mahkemesi belgelerinden, gerek Adem Karahan'ın ifadelerinden de teyit ediyoruz ki Reza Zarrab bizzat İran'daki rejime ulaşıyor. Örneğin Ahmedinejad'a, Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a bir mektup yazıyor ve diyor ki Ayetullah Hamaney'in ekonomik cihat çağrısına katkı vermek istiyorum diyor. Yine İran Merkez Bankası Başkanı'na bir mektup yazıyor ve diyor ki yaptırımlara karşı milli ve ahlaki görevimizi yerine getirmek istiyorum diyor. Evet, Reza Zarrab'ın babası Hüseyin Zarrab rejime çok yakın ve kendisi de para aklayan bir insan. Yani Zarrab aslında rejimin kara para aklama ve yaptırım delme süreçlerinin tam da merkezinde yer alan bir insan ama bizzat kendisi işte bu az önce bahsettiğim rekabet çerçevesinde İran rejiminin en üst isimlerine ulaşarak bir anlamda iş kapmaya, ihale kapmaya çalışıyor. Hemen bir başka örnek daha verelim somut. İşte babasından bahsettik, Hüseyin Zarrab. Kendisi son derece zengin, İran rejimindeki en üst yetkililere son derece yakın bir kişi. Reza Zarrab'dan önce babası 11 Nisan 2013'te Zarrab'ın İran'daki ortağı Babek Zencani'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin kara listeye almasından tam 2 hafta sonra 9.1 milyon dolar cezaya çarptırılıyor. Neden? Çünkü yine Amerikan Hazine Bakanlığı diyor ki sizin sahibi olduğunuz Dubai merkezli Al-Nafis Döviz Bürosu İran yaptırımlarını deliyor. Hüseyin Zarrab da oğlu gibi son derece yetenekli bir para simsarı olduğu için Amerikan yetkililerle bir anlaşmaya varıyor. Ceza 2.3 milyon dolara indiriliyor. Tahminim kendisi de o süreçte belki itirafçı oluyor. Fakat bu hep gizli, kapaklı bir şekilde yürütülüyor. Aksi takdirde İran'da hayatta kalması mümkün olmaz. Ki şu anda Hüseyin Zarrab ve ailesi İran'da ikamet ediyorlar. Ama şunu görüyoruz ki örneğin babası da, yani Hüseyin Zarrab da 2007-2012 yılları arasında, İşte bu belgelerle ortaya çıkıyor ki 3,5 milyar dolarlık işlem gerçekleştirmiş yalnızca bir Dubai merkezli döviz bürosu üzerinden. Yani bu bize şunu gösteriyor. İran'ın küresel anlamda yalnızca Türkiye merkezli değil ama başka ülkeler merkezli olarak da birlikte iş yaptığı çok yaygın yaptırım delme ve kara para aklama ekipleri var. Yani şirketleri var, paravan şirketleri var, kişileri var. Elbette ki Zarrab bunların en önde gelenlerinden biri, en fazla rüşveti dağıtmış olanlarından biri ve yine aynı şekilde Zarrab'ın İran'daki en önemli ortağı Zencani de benzeri bir şekilde çok büyük meblağları aklamış. Bu süreçte de belki Zarrab'dan farklı olarak daha fazlasını zimmetine geçirmiş bir insan. Çünkü şu anda örneğin Zarrab Türkiye'de kahraman muamelesi görürken İran'a baktığımızda Zencani'nin hapiste olduğunu görüyoruz. İdama mahkum edildiğini görüyoruz. Fakat idamının sürekli infazının ertelendiğini, çünkü İranlı yetkililerin Zencani'nin sakladığı milyarlarca doların, bakın yüz milyonlarca demiyorum, kayıp milyarlarca doların izini sürdüğünü biliyoruz. Yani bir anlamda Zencani'yi idamla tehdit ederek, hani her gün başının üzerinde sallanan bir kılıçla tehdit ederek, onun buharlaştırdığı milyarlarca doları bulmaya çalışıyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor. Aslında milyarlarca dolar da rüşvetin dağıtılmış olması son derece mümkün. Hani yalnızca 800 milyon dolar değil, benim tahminim milyarlarca dolar. Yalnızca İran'ın yaptırım delme sürecinden rüşvet dünyada ve en önemlisi Türkiye'de dağıtılmış diyebiliriz.
Bir de işin bu parçası var diyorsun bu belgelere ve de haberlere baktığında. Evet. Peki Türkiye boyutuyla ilgili daha başka neler biliyoruz? Bundan sonra, bu okumalardan sonra?
Türkiye ile ilgili ben iki önemli bu sürecin yansımasından bahsetmek istiyorum. Çünkü ne yazık ki 17-25 Aralık 2013 sürecinden bugüne Türkiye'de mesele ağırlıklı olarak bir yolsuzluk meselesi olarak tartışıldı.
Hatta daha geriye gidelim ya da aynı şeyi de paralel olarak söyleyelim. 17-25 Aralık uzun bir süre hükümete karşı darbe olarak anlatıldı. Bu anlatım ağır bastı. Baskın çıktı diğer boyutuna. Dolayısıyla bu darbe söylemi içerisinde bu dosyaların içeriği, neler kapsadığı bir şekilde gürültüye gitti. Ve çoğu kanıt da bu arada Türkiye'de yok edildi ya da yok edilmeye çalışıldı. Bunu da biliyoruz.
Evet. Ki benim şöyle bir iddiam var. Eğer başından itibaren Türkiye'de muhalefet bu süreci daha farklı çerçevelendirebilseydi, yani meseleyi yalnızca bir yolsuzluk meselesi olarak sunmasaydı, bu şekilde bir üstünün örtülmesi de kolay olmayacaktı diye düşünüyorum. Nedeni de şu, çünkü Türkiye'de yapılan anketlerden, düzenli yapılan anketlerden biliyoruz ki, vatandaşa en büyük sorun ne diye sorulduğunda, hemen hemen çoğu zaman yolsuzluğun ilk üçte olmadığını, yer aldığı zaman da en alt sıralarda yer aldığını görüyoruz. Yani Türkiye'de seçmen açısından yolsuzluk yapısal bir mesele değil, yapısal bir sorun değil. Hani adeta nöbetleşe, zenginleşme yöntemi. Dolayısıyla belki yine izleyicilerimiz hatırlar, işte İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri sürecinde muhalefetin kampanyası yolsuzluk üzerine değil, israf üzerineydi. Farklı bir kavram üzerineydi. Son derece bence başarılı bir çerçevelemeydi. Çünkü seçmenin yolsuzluk noktasında işte İsveç'teki, Almanya'daki, İngiltere'deki seçmen gibi düşünmediğinin farkındaydılar. Yani Türkiye'de yolsuzluk vakaya adiye, yani aslında çok önemli olmayan, toplumun da tepkisini çekmeyen bir mesele. Ama
çalıyorlar ama çalışıyorlar.
Çalışıyorlar gibi ya da şimdi onlar çalıyor, yarın biz çalarız gibi. Yani bu bir nöbetleşe zenginleşme aracı. Fakat diğer bir boyut var ki ben bu konuda Türkiye'de seçmenin soldan sağa daha az affedici olacağını, daha meseleye öfkeyle yaklaşacağını o dönemde düşündüm. Ama bunu tek başına yapma şansım yoktu. Dile getirmeye çalıştım ama yani yolsuzluk söylemi altında bu alternatif anlatı bir anlamda boğuldu. Buradaki temel mesele bir milli güvenlik meselesi. Aslında Türkiye açısından en büyük skandal İran'daki rejimin birebir hani Cumhurbaşkanlığı, Merkez Bankası ve diğer bütün güvenlik bürokrasisiyle iç içe geçmiş bir İran yapılanmasının Türkiye'deki hükümeti ve bürokrasiyi adeta A'dan Z'ye emrine alması meselesi var. Yani bu herhangi bir gelişmiş demokraside büyük bir casusluk skandalı olurdu. büyük bir milli güvenlik skandalı olurdu. Ve esas vurgu insanların aldığı paraya değil, yani yolsuzluğa, zenginleşmeye değil, esas vurgu nasıl olur da bizim en önde gelen seçilmiş ve atanmış yetkililerimiz İran'ın operasyonlarını yürüten ajanlarına, yani unsurlarına birebir hizmet sağlamış. Hani bu tartışılır. Hani birebir hizmet sağlamış derken kendisine ve ailesine istisnai vatandaşlıklar alınmış. Avrupa Birliği ülkelerinden vize alınmasında yardımcı olunmuş. Trafikte polis eskortu sağlanmış. Yine trafikte polis şeridini kullanma imkanları sağlanmış. Gümrükte öncelik ve kolaylıklar tanınmış. Banka hesabı açmasında ve bankacılık işlemleri yapmasında yardımcı olunmuş. Hatta bir kamu bankası emrine amade edilmiş ve daha sonra da ortaya çıkan suç delilleri karartılmış, üzeri örtülmüş. Şimdi buraya baktığınız zaman burada bir Türkiye içi mücadeleden söz etmiyoruz. Burada İran'daki rejimin hani adeta parasını vererek kendi unsurları aracılığıyla hizmetine soktuğu Türkiye'li atanmış ve seçilmiş yetkililerin vatana ihanetinden söz ediyoruz. Hani bu anlamda belki yalnızca yolsuzluk, işte iyi yönetişim gibi hani daha sol tandanslı siyasetin önem verdiği bir skandal yok. Hani Türkiye'deki sağ siyasetin, milliyetçi siyasetin, hatta mukaddesatçı siyasetinde önem verdiği bir hani vatana ihanet söz konusu. Hani milli çıkarları satma söz konusu ki bunun bir de daha skandal bir dış politika boyutu var. Özellikle de Türkiye'nin sağ kesimleri için. O da şu anda artık şunu kesinlikle iddia edebiliriz. Suriye iç savaşının başından itibaren Türkiye'nin yetkilileri Suriye'de öldürülen, katledilen, hani jenosit boyutlarında katledilen, soykırım boyutlarında katledilen çocuklara, kadınlara, sivillere gözyaşı dökerken aslında İran'ın Suriye'deki hani temel ortağı Esad rejimine ve İran destekli milislere en önemli kaynak bir anlamda Türkiye'nin sağladığı yaptırım derme paralarından gitmiş. Yani İran'ın Suriye'deki savaş endüstrisini İran'ın ve Esad rejiminin katliamlarına her gün gözyaşı döken bir AKP hükümeti aslında dolar taşımış, avro taşımış, altın taşımış. Bu da aslında bir diğer
finanse
skandal.
Finanse etmiş yani.
Adeta finanse etmiş. Elbette birebir doğrudan değil ama sizin Tahran'a aktardığınız 10 milyarlarca dolar bir vesileyle Tahran'ın Şam'a aktardığı milyarlarca dolara dönmüş. Ve burada hemen şunun altını çizelim. Özellikle 2012-13-14 döneminde yine Batı basından biliyoruz ki İran'ın finansal anlamda en sıkıştığı ve gerçekten sahaya para ve kaynak aktarmakta, yani savaş alanına para ve kaynak çok aktarmakta zorlandığı bir dönem. Dolayısıyla siz en zor döneminde yalnızca İran'daki rejimi değil, aslında bir yandan savaştığınızı iddia ettiğiniz Esad rejimini de finanse etmişsiniz, desteklemişsiniz. Hani daha da çarpıcı olanı, siz savaşın aslında iki tarafında desteklemişsiniz. Yani Suriye'deki hani bir yanda cihatçılar, bir yanda İran yanlısı milisler çatışırken aslında Türkiye her iki tarafında finansörlerinden biriymiş. Hani bu da diğer bir skandal. Ve son
bir yönetici sınıf buradan çok ciddi miktarda
nemalanmış. Nemalanmış.
Evet.
Ve üçüncü çarpıcı boyutu da yine hani burada bir öz eleştiri de yapalım. Yine muhalefet olarak biz de aktarmakta o dönem yetersiz kaldık ve bugün de hala bence aktarmakta yetersiz kalıyoruz. Burada asıl büyük kazığı yiyen kim diye sormak gerekirse. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları diyebilir ki ya Türkiye ile İran enerji üzerinden ticaret yapmış. Türkiye işte doğalgazın parasını ödemiş. Kime ne? Hani Amerika'yı niye ilgilendirir? Ya da bir sade vatandaş olarak beni niye ilgilendirir diye sorabilirler. Hani bana ne zararı var? Hani devlet büyüklerimiz de buradan bir %10 aldılarsa hakları almışlardır. Zaten bu böyle yürüyor diyebilirler. Ama şunu vurgulayalım. Burada asıl büyük kazığı yiyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Nedeni şu. Şimdi az önce bir kurumdan bahsetmiştik. OFAC diye, yani yabancı varlıkları kontrol birimi, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın. Bu birim yaptırımları belirliyor ve yaptırımlara istisnaları belirliyor. Yani siz İran'a yaptırım uygulayabilirsiniz fakat her daim işte gıda, ilaç, medikal ekipman, işte giyecek, içecek, işte çocuk ürünleri bunlar muaf. Aynı zamanda da yine yaptırım kapsamında dahi bir firma bir sektöre ilişkin istisnalar alabiliyor. Yani bir lisans alıp bu ticareti yürütebiliyor. Şimdi bu çerçevede şunu söylemek mümkün. 20 milyar dolara yakın, ki büyük ihtimalle 30 milyar dolara yakın. Türkiye'den İran'a kaçırılan para aslında bu yasal çerçeve içinde Türkiye'nin kaybettiği ihracat imkanı. Yani Türkiye 20 milyar doların üzerinde gıda, işlenmiş gıda, tüketim eşyası, belki işte beyaz eşya, ilaç, medikal ekipman, tekstil, kozmetik gibi ürünleri İran'a ihraç edebilecekken, çünkü yasalar bunu emrediyor, uluslararası yasalar bunu emrediyor, Türkiye bir anlamda bunu nakit ve altın olarak İran'a aktarıyor. Dolayısıyla en büyük kazığı yiyen Türkiye'de o dönem yaratılmayan istihdam ve yapılamayan ihracat nedeniyle aslında tam da sade vatandaş. Çünkü şöyle düşünelim, 20 milyar dolarlık bir üretim Türkiye'de belki 1 milyonun üzerinde istihdam sağlayacaktı. Belki Türkiye tarımından sanayisine 1 milyonun üzerinde insan iş sahibi olacak ve İran'la gelişen bu yeni ekonomik faaliyet çerçevesinde de daha müreffeh bir yaşama kavuşacaktı. Bir de bunun İran boyutunu vurgulayalım. Bu 20 milyar dolar eğer rejimin kasasına gitmese ve gıda, ilaç ve diğer tüketim ürünleri olarak İran vatandaşlarına sunulsa orada da refah artacaktı. Ve işte gündelik tüketim ürünleri ucuzlayacaktı ve ortalama İran vatandaşlarının yine yaşam kalitesi yükselecekti. Yani dolayısıyla burada İran'da ve Türkiye'de iki siyasi elit kesimin kendilerini zenginleştirirken halklarını yoksullaştırdığı bir süreç söz konusu olmuş. İşte bu üçünü ben çok önemsiyorum. Yani yolsuzluk elbette var fakat bir milli güvenlik boyutu var, büyük bir skandal. Bir dış politika boyutu var, timsah gözyaşları var, diğer büyük bir skandal ve de ekonomik boyut var. İşte sade vatandaşı en derinden etkileyen, hani kaybedilmiş bir fırsat var. İşte bütün bunları gönül isterdi ki, hani basın ortamı da daha iyi, daha uygun olsun. Gönül isterdi ki muhalefet de daha iyi çerçeveleri kurabilmiş olsun. Hani vatandaşlarımıza anlatabilmemiz gerekirdi. Ne yazık ki hala genelde yolsuzluk aksı üzerinden bu konuyu tartışmaya devam ediyoruz.
Evet, bir tarafıyla öyle, bir tarafıyla da tabii çok etkili ve başarılı bir algı operasyonu gerçekleştirildi 2013 sonlarından itibaren ve yani bir şekilde bu davayla ilgili bilgi akışı zayıflatıldı, çarpıtıldı, tersine çevrildi, bulandırıldı, bir sis perdesi arkasına saklandı ve burada bu propaganda dalgasının ya da bir şekilde dezenformasyonla da çarpıtılan bilgi akışının ardından bir tarafıyla işte sadece yolsuzluk olarak algılanıyor senin dediğin gibi ama diğer tarafıyla da hala bugün kamuoyu araştırması yapılsa 17-25 Aralık evet bir darbe girişimiydi. Gülencilerin organize ettiği bir darbe girişimiydi algısı da hala kuvvetini gücünü koruyor. Çünkü yerleşiklik kazandırıldı buna. Merak ettiğim boyutu biraz da bu. Burada o günlerde yani bütün bunların su yüzüne çıkması, bu dubaların su yüzüne vurması döneminde Gülencilerin rolü neydi? Buradaki niyeti neydi? Bu niyet şöyle ya da böyle olsa bile ortaya bir şey çıktı. Ve sonuçta yani Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu öne sürülen, belki öyleler belki değiller işte MASAK merkezli bir takım polisler, güvenlik görevlileri de kendilerini hapiste buldular. Ağır koşullar altında da hapiste bulunmaya devam ediyorlar. Neydi burada? Buna da bir netlik getirirsek, bir açıklık getirirsek izleyicilerimize yararlı olur diye düşünüyorum.
Evet, bu gerçekten de çok ilginç bir boyut. Hani ben burada hani laik kesim adına şöyle bir çarpıcı bir tespitte bulunayım. Türkiye'nin 2013 yılında geldiği nokta açısından yargıda, poliste, işte mali suçlar söz konusu olduğunda ilgili birimde, MASAK'ta,
Masakta, evet.
sol görüşlü, sosyalist, işte Alevi, Kürt yurtsever bir muhalifin yer alması söz konusu olabilir mi? Hepimiz biliyoruz ki olamaz. Çünkü Türkiye'de bürokraside, işe yerleştirmede, atama yükseltme kriterlerinde de hani son
Kadrolaştırmada.
derece son derece sekter. Hani bunun mezhebi boyutu da var, etnik boyutu da var, siyasi boyutu da var, partizanlık boyutu da var. Hani son derece sekter bir gelenek var. AKP öncesinde de çok farklı değildi. Hani belki bu kadar ayyuka çıkmamıştı ama AKP sürecinde özellikle ben 2010 Eylül referandumu sonrasında bu işin iyicene şirazesinin kaçtığını düşünüyorum. Şimdi böyle bir süreçte hani şu soruyu sormamız gerek. Eğer iddia edildiği gibi hani bu operasyonların merkezinde yer alan kişilerin çoğunluğu Gülen cemaatiyle ilişkiliyse ki bence bu son derece olası bir hipotezdir. Ben hemen aksi soruyu sormak istiyorum. Mümkün müydü o dönemde bu operasyonu gerçekleştirenlerin işte laik, Alevi, Kürt, sol, sosyalist kesimden savcılar, polisler, emniyet müdürleri, hakimler olması? Değildi. Yani dolayısıyla hani AKP'nin şikayet ettiği tablo AKP'nin aslında meydana getirdiği tablo. Yani AKP şunu diyor. Ya bakın bütün etkin makamlarda Gülen cemaatine yakın isimler var ve bu isimler bize karşı operasyon yaptılar. Yani şunu söyleyelim, o dönemde Türkiye'deki Kürt siyasetine yönelik operasyonlarda da aynı ekip vardı. Daha önceki dönemde işte laik kesime yönelik operasyonlarda da benzeri bir ekip vardı. Yani dolayısıyla şimdi şunu söyleyemeyiz. Bu yapılanma zaten artık Türkiye'de 2013 yılı söz konusu olduğunda hani bir gerçeklik kazanmıştı ve bu AKP'nin de bizzat mimarı olduğu, farkında olduğu ve kendi lehine çalışacağını öngördüğü bir süreçti. Bir yapılanmaydı, bir düzenekti. Fakat şu oldu, hani ben şöyle okuyorum, hani bir laik bir zaviyeden okuyorum. 2010 Eylül referandumu sonrası Türkiye'de laik kesime karşı zaferin artık geri dönülemez olduğu düşüncesiyle, inancıyla iktidar blokunda bir çatlama yaşandı. Yani ben hatta hep şöyle ifade ettim. 11 Eylül 2010'dan itibaren artık Türkiye'de tek bir mücadele kalmıştı. İktidar bloğu içindeki AKP ve Gülen ekiplerinin birbiriyle pastadan kim daha büyük pay kapacak mücadelesiydi. Elbette ideolojik farklılıklar vardı. Belki her iki kesimin de Türkiye'yi götürmek istedikleri hedef farklıydı. Ama iki kesimin hemfikir olduğu bir nokta vardı ki laikler artık geri dönemeyecek şekilde tepelenmiştir. Yani
Hezimete uğratıldılar.
hezimete uğramışlardır. Kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, medya organlarıyla, bürokrasideki işte eğitim kurumlarındaki kişileriyle artık geri dönemez bir noktadalar. Hani dolayısıyla birbirimize karşı mücadeleye dönebiliriz süreci yaşandı. Hani biraz belki amiyane bir tabir olacak ama Türkiye'de benzeri süreçleri şeyde görürüz. Definecilik çok yaygındır. Genelde ama her definecilik çabası ortakların birbirini jandarmaya ihbar etmesiyle sonuçlanır. Hani dolayısıyla burada da iktidarın nimetleri ele geçtiğinde hani bir anlamda ortaklar birbirine düştü diye düşünüyorum. Ama en önemli soru şu. Peki ortaklar birbirine düştü. Fakat ortaya çıkan bilgi ve belgeler sağlıklı mı? Bu çok önemli bir soru.
Tabii.
Özellikle laik kesim için bu çok önemli bir soru. Çünkü şunu biliyoruz. Ergenekon ve Balyoz sürecinde sahte delil, delil yerleştirme, yalancı tanıklık oldukça yaygın uygulanan yöntemlerdi. Ve bu yöntemler o dönem hep uyarmamıza rağmen çok kullanıldı ve bu yüzden bugün hem darbeci, hem işkenceci, hem yargısız infazcı pek çok isim kurtuldu. Yani kurunun yanında yaş da yansın denilen bir dönemde açıkçası yaşın yanında kuru da kurtuldu. Yani
Hatta tasfiye edilen Gülencilerin yerine devlet yapıları içine de girdiler bu kesim. Onu da
evet,
söyleyeyim.
yani dolayısıyla hani biz o dönem diyorduk ki bu hukuk skandalı, Hani bu hukuk katliamı darbecilerin ve işkencecilerin beraatine yol açacak. Bu arada da çok sayıda masum insan hayatı kararacak diyorduk. Aynen dediğimiz oldu. Şimdi bu sürece baktığımızda peki benzeri 17-25 Aralık sürecinde yaşanmış olabilir mi? Bu çok meşru bir sorudur.
Tabii.
Yani eğer bu ülkede çok düzenli olarak bir hukuk katliamı yapılıyorsa belki de AKP'li isimlere karşı da benzeri bir nasıl diyelim yasal
Bir
itibar
kumpas.
suikasti, bir kumpas yapılmış olabilir. Ama şimdi bugün geri dönüp baktığımızda işte az önce bahsettim hani milyonlarca şüpheli işlem raporu, yine 750 bin Zarrab'ın davasındaki belgeler. Hani bu belgeleri hemen kabaca söyleyeyim işte e-mail'lar, mesajlar, pasaportlar, vizeler, ama en önemlisi hani Amerika'da mali suçlar söz konusu olduğunda parayı takip et denir. Yani parayı takip ettiğinizde hep şunu görüyoruz ki gerçekten ortada bahsedilen suç var ve bu yalnızca Türkiye kaynaklarından değil, işte İran kaynaklarından, Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklarından, Rusya, Çin, İsveç, hani bu dosyada ortaya çıkan boyutlarıyla kaynaklarından da teyit ediliyor. Yani dolayısıyla artık ortada hani yadsınamaz bir gerçek var ki boyut yalnızca Reza Zarrab'ın itirafları da değil. Çünkü biliyorum kuşkucu isimler diyebilir ki ya belki Zarrab kendini kurtarmak için yalancı tanıklık yapıyor. Hani itirafçılık yapıyor. Türkiye'den biz bunu biliyoruz zaten. Hani Osman Kavala'nın davasından işte
Bir
Cumhuriyet
takım gizli
davasına
tanıklardan
kadar
biliyoruz,
gizli
evet.
tanıklar sistematik yalan söyleyen. Hatta hani bu artık o kadar garip bir hal aldı ki Pastör Andrew Brunson davasında 3 gizli tanık vardı. Üçü de karakolda doğru söyleyip mahkemede şaştı usulü. Hani en davanın son günü hani adeta ben ondan duydum, ben ondan duydum, ben böyle
Evet.
söylemedim diyerek işten kurtulmaya çalıştılar. Dolayısıyla hani Zarrab acaba böyle mi diye sorarsak da şunu biliyoruz. Zarrab'ın ifadeleriyle yine bu bilgi ve belgeler arasında birebir örtüşme var. Hani dolayısıyla artık bence hiçbir kesimin kuşku duyamayacağı ortada bir süreç var. Hatta şunu da söylemek mümkün. Bu ifşalar hani bana sorarsanız buzdağının yine görünen
Görünen
yüzü.
kısım.
Hatta şunu da söyleyeyim. Belki de yani bu 17-25 Aralık soruşturmalarını suçlayabileceğimiz tek bir nokta olabilir. O da şu. Stratejik bir şekilde yalnızca buzdağının bir kısmı ifşa edilmiş gözüküyor. Yani
Bu
neden?
önemli.
Neden de söyleyelim. Çünkü daha sonra yaşanan süreçten biliyoruz ki 17-25 Aralık Erdoğan ve Gülen ekipleri arasında bir kırılma değildi. Bir pazarlıktı. Çünkü arka kapı görüşmelerinin devam ettiğini biliyoruz. Örneğin bazı isimlerin Fethullah Gülen'le görüşmek üzere Amerika'ya gönderildiğini ama bir anlaşma sağlanamadığını görüyoruz.
Ve
Hani bu
ipleri
bize
koptuğunu anlıyoruz onun için.
iplerin sonra koptuğunu anlıyoruz. Demek ki aslında yolsuzluk soruşturmasında tüm cephane bir kere de öne sürülmemiş. Hatta ikiye bölünmüş 17 ve 25 Aralık diye. Ve bunun büyük ihtimalle devamı da var, arkası da var. Ama bir şekilde günümüze kadar da hala ifşa edilmemiş. İşte biz şu anda araştırmacı gazetecilerin çabalarıyla buzdağının geri kalan kısmını da görmeye başlıyoruz. Elbette ki hepsi değil ama şunu biliyoruz ki artık Türkiye yalnızca İran yaptırımlarının delinmesi için değil, Rusya yaptırımlarının delinmesi için, Rus ve Azeri kara parasının aklanması için, İran kara parasının aklanması için de çok önemli bir üs olmuş. Ve yalnızca tabii Türkiye değil, örneğin bir çalışmada da İsveç bağlantısından bahsediliyor. İsveç radyo televizyonu da bu çalışmaya katılmış ki bunun altını çizmek istiyorum şundan. İsveç'te vatandaşların vergileriyle finanse ettiği devlet kanalı, hani adeta İsveç'in TRT'si olan
Kamu kuruluşu,
SVT,
evet. Kamu
kamu
yayıncısı.
kuruluşu, İsveç'in bu yaptırım delme ve kara para aklamalarındaki rolünü ifşa eden çalışmalar için kurumsal ortak olmuş. Hani bunu bugün Türkiye'de hayal etmek mümkün değil. Hani
Mümkün değil tabii.
TRT'nin Türkiye'deki yolsuzlukların üzerine gidebileceğini hayal etmek mümkün değil. Ama şunu biliyoruz ki hani
Deutsche
siz
Welle de mesela, Deutsche Welle de Deutsche
evet.
Bank'ın
Aynen.
ismini gayet net bir şekilde. O da bir kamu yayıncısı. Bunlar bizim Türkiye boyutunda hayal edemeyeceğimiz şeyler tabii.
Evet ki hani BBC'de de yakında göreceksiniz. Yine Standard Chartered'la ilgili çok önemli çalışmalar yürüyor. Bunlar da İngiltere'de çok sayıda basın kuruluş tarafından yazılıyor ve yazılacak da önümüzdeki süreçte. Hani şunu söyleyelim, sizin sorunuza geri dönersek. Hani benim 17-25 Aralık'ta ortaya çıkan bilgi ve belgelerle bugün geri dönüp baktığımızda ortaya çıkan bilgi ve belgeleri karşılaştırdığımda
O zamanın tapeleri de
şüpheli,
dahil olmak
evet
üzere.
o dönemin tapeleri de dahil olmak üzere kuşkulu gördüğüm bir unsur yok. Ki bunu ben Ergenekon balyoz sürecinde son derece kuşkulu unsurları hani en başından itibaren görmüş ve ifade etmiş bir kişi olarak söylüyorum. Hani dolayısıyla bu noktada benim tek eleştirim şu. Taktiksel bir yaklaşımla kısmi ifşa var. Yani bir pazarlık payı bırakılmış. Yeniden yani Erdoğan ve Gülen yapılanmalarının, fraksiyonlarının anlaşacağı, ortaklığa geri döneceği bir gelecek hayal edilmiş.
Ama
Fakat
olmamış.
ama olmamış. Yapısal olarak da tahmin ediyorum bunun engelleyen çok unsur vardı, çok veri vardı.
Ama başlıcası dershaneler galiba. Yani orada çok ciddi bir bütçe vardı, yıllık bütçe. Dershanelere Erdoğan'ın bir şekilde el koyacağını ya da onlara hakim olacağını söylemesiyle bence benim gördüğüm, o zamandan hatırladığım, orada bir çok ciddi bir kopma yaşanıyor. Çok
Ama
ciddi bir
bu
para var orada.
hani
Yani
buradan da
cemaatine bağlı ya da orada onunla bağlantılı çalışan özel dershanelerde.
ama buradan da ben laik kesim için de bir ders çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. O da şudur. Hani günü gelir yine kartlar yeniden dağıtılır. Türkiye'de her daim bir milliyetçi mukaddesatçı yeni ittifak kurulur. Ve her daim laik kesim silindirin altında kalır. Hani onu da vurgulamak istiyorum. Bu da bir başka boyut. Hani şey yapmamak gerek. Yani bunu niye söylüyorum? Bunu ben bir şöyle bir kızgınlıkla ya da hayal kırıklığıyla söylemiyorum. Şu yüzden söylüyorum. Türkiye'nin laik demokratik kesimi için taktiksel bir mücadele imkanı yoktur. Çünkü her zaman milliyetçi mukaddesatçı bir çoğunluk yeni ittifaklar, yeni çoğunluklar oluşturabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin laik demokrat kesiminin tek şansı ilkeli, hani kısa vadeli, taktiksel, günü kurtarmaya yönelik çabalara girmeden geniş demokrasi ittifakları kurmakla, hani
Evet.
o diyalog kanallarını açmakla mümkündür. Hani bu yüzden vurgulamak istiyorum. Yoksa hani bir dönem çok yaşandı. Hani rüzgar bir gün soldan eser. Demokrat kesimin de yelkenini şişirir. Onlar da iktidara gelir algısı çok vardı. Hani ben buna katılmıyorum. Hani rüzgar beklemekle olacak bir süreç değil.
Doğru.
Aksine yapısal sıkıntıları yani yapısal sorunları görüp doğru tespit edip çok geniş kesimlere hani özgürlükçü, çoğulcu, demokrat mücadeleyi
Evet.
yaygınlaştıracak bir dile ve eylem bütünlüğüne ihtiyaç var diye vurgulamak isterim.
İşte bu taktikçi senin ifadenle ve faydacı tavır yüzünden muhalefet çok ciddi bir şekilde bir yanılma ve yanılsama yaşadı 17-25 hemen akabinde. Ve o az önce senin dile getirdiğin soru sorulmadı doğru dürüst. Yani tamam, iyi güzel, korkunç bir iktidar mücadelesi, iktidar için mücadele var. Bunlar çekişiyorlar. Bu iki parça birbirinden kopuyor ama ortaya çıkmış olan bu belgeler hakiki mi? Bunlar doğru mu? Bunlar somut mu? Sorusu, ikisini birbirinden ayırma niyeti sorusu sorulmadı. Ayırma niyeti de hiçbir türlü ortaya çıkmadı ve tabii mevcut iktidar, Erdoğan iktidarı da bunu doyasıya kullandı. Ve maalesef Türkiye çok uzun bir zaman kaybetti. Yani 7-8 yılı heba etti ve etmenin de ötesinde bu arada düzen değişti. Onu da belki ben kendi gözlemlerim açısından vurgulamak isterim ama eğer eklenecek fazla bir şey yoksa son bir sorum var Aykan.
Tabii, buyurun.
O da şu. Şimdi 4 isim vardı 17-25 ile bağlantılı. Aklandılar mecliste tuhaf bir süreç ardından. Erdoğan Bayraktar, Egemen Bağış, Zafer Çağlayan ve Muammer Güler. Bu arada tabii doğrudan doğruya Erdoğan ailesine giden bir ucu da var o dosyaların. Şimdi anlıyoruz ki hakikaten buzdağının alt kısmını birazcık sağa sola aydınlanmaya başladı. Ama buzdağının o üstte kalan kısmı, hep bizim kafalarımızı meşgul eden kısmının parçaları da artık tamamlanmış vaziyette. Yani orada eksik bazı parçalar vardı üstteki o açıktaki tarafta. Onu da görüyoruz. Bundan sonra şimdi gün gelecek tabii devran dönebilir. Bambaşka bir yere doğru evrilebilir Türkiye. Bir hukukun üstünlüğünün yeniden restore edileceği ya da sağlanacağı bir döneme dönülebilir. Ne olacak bu dosyalar? Yani bu kişiler ve başka isimler, suçlananlar, sanık durumuna adeta düşme noktasından son anda sıyrılanlar, isimleri sık sık geçenler, iddianamelerde yer alanlar. Onlarla ilgili nasıl bir öngörüde bulunabiliriz?
Açıkçası hukuki boyutu çok karmaşık ve benim yanıt vermem kolay olmaz. Yani, örneğin bir zaman aşımı boyutu söz konusu. Yanıt vermem kolay olmaz. Fakat bir başka boyutu var ki, işte az önce söyledim, vatana ihanet boyutu. Hani bunu da öyle afaki anlamda kullanmıyorum. Yasal anlamda, hukuki anlamda kullanıyorum. Yani, evet. Yani bir yabancı ülkenin emrinde olmak ve
ya da hizmetinde olmak.
Hizmetinde olmak. Yani para karşılığı bir diğer ülkenin ihtiyacı olan hizmetleri sunmak. Şimdi buna ilişkin tahmin ediyorum ki zaman aşımı olmayacaktır. Hani dolayısıyla Türkiye'nin demokrasiye döndüğü bir süreçte, yalnızca Türkiye açısından baktığımızda, halen bir hukuk boyutunun işleyebileceğini öngörüyorum.
Canlı kalabileceğini öngörüyorum.
Ama bir de uluslararası boyutu var. O da şu. Türkiye'nin demokrasiye dönüşünden sonra ikili ilişkilerdeki değişimlerden de sonra örneğin yeni yaptırımlar boyutuyla bu kişilerin yeni Amerikan yaptırımları boyutuyla da bu kişilerin dünyadaki hareket alanının kısıtlanabileceğini düşünüyorum. Yani örnek verelim. Eğer bu kişiler işte çeşitli vergi cennetlerine, hukuk cennetlerine kaçarlarsa, iade anlaşmalarının olmadığı, yine de finansal işlemler yapmakta zorlanabilecekleri bir dönem gelebilir. Şu şekilde, Türkiye hükümeti artık onlar adına aracı, onlar adına talepkar olmadığında, bugün diplomatik sebeplerle onların çok üzerine gidilmezken, yarın Hazine Bakanlığı'nın, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın peşi sıra İran yaptırımlarını delme nedeniyle, kara para aklama nedeniyle bu kişilere ve onların tüm şirket ve kuruluşlarına yönelik yaptırımlar getirilmesi söz konusudur. Dolayısıyla bu kişilerin ilerideki süreçte dünyada seyahatleri, herhangi bir bankacılık işlemi yapmaları, herhangi bir ticari faaliyet içinde yer almaları da son derece zor olabilir, imkansız olabilir. Hani birbirinden bağımsız yürüyecek, ilintili fakat bağımsız yürüyecek iki ayrı, hani biri hukuki, diğeri idari süreç işleyebilir. Ve bu kişiler bugün hiç ummasalar da er geç hani
adalet karşısına çıkmak
adalet durumu. Karşısında hesap vermek zorunda kalabilirler diye düşünüyorum.
Peki, tabii bir karartma olayından söz ettik Türkiye'de. Bu bizim konuştuğumuz, senin ayrıntılarıyla aktardığın bu süreçle ilgili, bu muazzam yolsuzluk ifşaatlarıyla ilgili karartma var. Kamuoyunun bu konuda bilgilenmesi engelleniyor sistematik olarak. 1 Ekim'den itibaren sosyal medya üzerindeki baskıların da artması öngörülüyor. Dolayısıyla bu devam edecek. Sence bu baskı yöntemleri sürgüt etkili olabilir mi? Yoksa bir şekilde gerçekler yine gün gelir, yine kamuoyunun bilgi alanına girer mi?
Bence baskı rejimlerinin zayıf olduğu bir nokta günümüzün teknolojik ortamında bilginin akışkanlığı, yani sınır tanımaması. Ama baskıcı rejimlerin daha başarılı bir olduğu nokta var ki o da algı yönetimi. Ben ikincisinden daha çok korkuyorum. Yani bugün hükümet, işte bugün tüm dünyada ifşa edilen tüm bu skandal haberleri pek de engelleyemez diye düşünüyorum. Elbette vatandaşlar bir kanaldan bunlara ulaşacaktır. Ama daha sıkıntılı olanı, Türkiye'de işte çok yaygın yürütülen bir algı yönetimi operasyonuyla meselenin işte benim vurguladığım boyutları asla gündeme gelmeyebilir. Yani bu bir vatana ihanet süreci, dış politikadaki bir ikiyüzlü süreç, ekonomik anlamda Türkiye'ye atılmış büyük bir kazık olarak, bir büyük yolsuzluk olarak değil, işte bir yalnızca bir darbe girişimi olarak hayal edilmeye devam edilebilir, sunulmaya evet. devam edilebilir, algılanılmaya devam edilebilir. Hani ben sansürden daha çok, hani bir anlamda algı yönetimi stratejilerinden daha çekiniyorum. Burada da elbette ki hem bağımsız basına hem de demokratik muhalefete önemli bir görev düşüyor. Çünkü algı yönetimiyle mücadelenin en önemli ayağı gerçekten doğru çerçevelendirme, doğru kavramsallaştırma, taktiksel değil stratejik uzun soluklu doğru siyaseti, ilkeli demokratik özgürlükçü çoğulcu siyaseti kurumsallaştırma. İşte bu noktada eksiklerimiz var. Hani evet. Bu öz eleştiriyle de bitirelim.
Evet, iletişim dairesi başkanlığına yeni bir bölüm daha eklendi tabii, onu da vurgulayalım. Orada işte propaganda, kara propagandayla tırnak içerisinde mücadele amacıyla bir birim oluşturuldu. Bu belli ki daha da sert günlere gebeyiz diyebiliriz. Peki, Finken dosyaları devam edecek, öyle anlıyorum. Yani bu konudaki evet. habercilik kesintiye uğramayacak. Devamı var galiba bu sürecin.
Var, ben de hani iletişim içinde olduğum araştırmacı gazetecilerin hepsi mülakatlara devam ediyorlar. Farklı sektörlere ve farklı alanlara da dosyayı genişletiyorlar. Farklı ülkelere de genişletiyorlar. Hani benim tahminim aylar hatta yıllar boyunca benzeri ifşaların geleceği.
Evet. Dolayısıyla yapılması gereken en kritik zamanda global gazetecilik halen canlı bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor diyelim. Ekleyecek başka bir şey var mı?
Yok, çok teşekkür ederim fırsat
peki,
için.
Rica ederim. Evet, burada noktalayalım bu Finken dosyaları üzerinden ve onun Türkiye boyutu üzerinden yaptığımız bu sohbeti. Konuğum Aykan Erdemir, Washington'dan katıldı bu sohbete. Demokrasileri Koruma Vakfı Türkiye Programı Direktörü. Teşekkür ediyorum Aykan Erdemir.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.